Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün Arife, yarın bayram. Bayramın kutlu olsun şimdiden.
Sağ ol. Senin de
Nasılsın?
kutlu olsun. Bayram geldi. Bayram gelince mutlu oluyoruz yani.
Evet. Bir bayram programı gibiydi aslında belki şimdi konuşacağımız içerik. Çünkü aile ve aileden bize kalan sözleri, miras kalan sözleri konuşacağız. Bunlar neden önemli? Ailemizde konuşulan, bize yönelik söylenen cümleler bizim iç sesimiz haline gelebiliyor, inançlarımız haline gelebiliyor. Bunların bizim kişiliğimizdeki etkilerini, kendimize, hayatımıza bakışımızı nasıl etkilediğini, bizim sırtımızda yük olup oluşturmadığını konuşacağız. Ne söylendi sana, ne var aklında?
Babamın bana bakışı ve şey deyişi var. Bu oğlan ya büyük baş olur ya büyük taş olur deyişi var. Annemin de fikirsiz deyişi var. Fikirsiz.
Fikir.
Böyle yersiz davranışlarım, düşünmeden hareket etmelerim, konuşmalarımda böyle bir bakış fikirsiz. Bir de annemin şeyi var. Ablanla abin çok iyiydi, sen biraz değişiktin. O var.
Hep bu aslında kendini diğerlerinden ayrışmaya götürecek
Ha,
şeyler,
bu
değil mi?
konuştukça da
Hepsi.
çıkıyor bak, daha da
Evet,
var.
evet.
Bir de eşek oğlan, köpek oğlan. O dürtüsel tepkisel tarafın tabii annem teorik açıklamasını bilmediği için bizim çocuk biraz dürtüsel ve tepkisel bir davranış repertuarına sahip demeyi bilmiyordu. Köpek oğlan diyordu yani hani hemen bir hırlıyı
Veren,
veriyor diye.
evet.
Sende ne var?
Bende de babası kılıklı, babası gibi ciddi.
Bir ciddi övgü değil ama.
Yok yok.
Suratsız diyemedikleri için, öyle mi?
Suratsız değil de.
Uzak.
Ya bu öyle duygusal olarak da, yani babam öyleydi belki de benim için ciddi. Yani böyle daha planlı, kontrolcü, hedefli.
Bu övgü ama.
Ama annem için değildi
Sen öyle olmasını
öyle
temin. Bana öyle dedi
dedi.
annem. Planlı, hedef odaklı bir çocuk.
Yani planlı
Öyle
olmak, hedef odaklı
dememişseydin.
olmak annem için onun bunu bir şey olmayabilir yani. O daha böyle coşkulu, neşeli. Hani
Senin
anın
bilim...
getirdiğini yaşayan.
Hadi bir daha düşün bakalım. O ciddinin altında ne var?
İşte var, uzak.
Uzak.
Bir uzak.
Temassız.
Yok ama uzak gerçekten o niyetle dememiş değildi yani.
O zaman
Oradaki
bizim
his
konunun içeriğinde uymuyor şekerim. Onu
oydu. Ama hayır, annemin söylediği övgü değildi.
ge...
Planlık annem için övgü değildi. Akmayan yani.
Ha. Böyle coşkulu, spontanitesi zayıf, içinden
Evet.
geldiği gibi davranmayan
Davranmayan falan gibi
gibi.
olabilir. Olabilir. Evet. İşte baba sıkılıklı derdi. Babaya benzetme. Ben de nereden benzetiyor? Hangi özelliğim? Çok da belirsiz ya, neyi benziyor?
Ben de bir de şey vardı ya, ablam, abim, annem bir araya geldiğinde en sevdikleri konulardan biri ah bizim Serdar. Annemin deyimiyle ah eşek oğlan, ah bu Serdar, ah bu Serdar'ımız. Yapmaz, etmez, harcar, önüne arkasına bakmaz, planı, projesi yoktur, tembeldir, ders çalışmaz, canın istediğini yapar, canın istediğini yapmaz. Onlar benimle ilgili çok endişelilerdi yani hani ah bu Serdar da benim şeyimdi.
Endişe değildi bende de. Eminlerdi.
Korku, somut bir figür var orada yani.
Evet.
Bu olmaz anlayışı bence onlarda da vardı.
Evet.
Annemle abim benim yedek subay olmamı istemişlerdi o zaman. Çünkü onların planına göre ben maaşlarımı biriktireceğim ve bu maaşlarla nişanlıydık o zaman. Bu beyaz eşyaları taksitlerini ödemeye başlayacağım
Ben de öyle
diyeyim.
düşünüyorum.
Ama hiç kimsenin bana duyduğu inanç da kaybolmadı. Yani bak bunu 10 kere ummuşsunuz. Olmamış. Adam yapmamış bunu. Hala niye
Yok,
ummuyorsunuz?
bence o duyulan inanç değil. Sen daha 20'lerindesin. Şimdi olacak hani. Hani
Gene
şimdiye kadar olmadı.
bu
Şimdi
sefer
oldu.
olur. Yani inşallah olur. Ben askere gittim. Kayseri'deydim askerde. Kışın kar yağıyor. Kayak dersi alıyorum. Yazın güneş oluyor. Tenis dersi alıyorum. O zamandan beri ekabir tarafım var. Yani kayaktayım, tenisteyim. Yan taraf Kapadokya. Kapadokya'ya gidip geliyoruz. Ben orada para biriktirsin diye gönderilen çocuk borçla geldim. O aldığımız herhalde çamaşır makinesinin taksitlerinin de birini
Ciddi Zeynep ödedi. Hem o duygusal yükü taşı hem
evet.
de taksitleri öde
Giderken de
ya. Nedir
annem
bu ya?
aklınca işi garantiye almıştı. O beyaz eşyayı alıp beni askere öyle göndermişti ki ödeyeceğim diye.
Benim hatam şey oldu. Bizim sitenin önündeki beyaz eşyacıdan aldım onu. Yani her gün işten o eve gidip gelirken evet, orada karşılaştığım için senetle anlıyordu ya. Senet vakti geldiğinde.
Senin gözün içine baktılar. Ne oldu senet yatmadı diye.
Evet, senden mektup bekler gibi şey bekledik ama.
ama
bu İyi bak annem kendine göre damat bulmuş.
İyi mi kötü mü bu ama yani?
Yani işte.
Sen aslında şeyi göstermişsin bak. Sen istediğin gibi olunca da böyle olur. Taksit ödenmiyor diye yani. Gerçi bunu şuraya bağlayacaktık biz. Aileden duyduğumuz miras cümleler bizim kişiliğimizi, duygu dünyamızı nasıl olumsuz etkiliyor diye. Biz burada o olumsuzluğun sanki metiyesini yazıyormuşuz. Ben böyle gayet pişkin gayet anlatıyorum. Takside de ödemediğim, Zeynep'e de ödettiğim. Beyaz eşyayı da ona aldırdım diye. Bunu bence toparlayalım şimdi.
Tabii tabii. O duyduğu cümlelerden sonra o etkiye geçeriz. İnsan inanıyor çünkü.
İnanıyor ama şu var. Bunlara ben hiç takılmıyormuşum gibi, hiç bunları umursamıyormuşum gibi davrandım yıllarca ama içimde derin bir yerlerde güçlü bir kusurluluk duygusu geliştirmişim. Benlik algım bozulmuş. Çünkü içimde hala şey var. Ben bunu yapamam. Ben bunu beceremem. Şimdi oldu ama kesin ben bunun sonunu iyi getiremem. Sonu iyi bitmez gibi. Yani hani bunu da anne babalara da söyleyelim. Çocukların o umursamaz gibi görünen davranışları da yanıltıcı olmasın. Benlik algısı böyle cam gibi bir küçük taş da gelse o cam çatlayınca belki cam kırılmıyor, dökülmüyor, görmüyorsunuz. Ama arabanın camı gibi onlarca çizgi var orada, onlarca çatlak var ve bunların her biri kusurluluk anlamına geliyor, değersizlik anlamına, başarısızlık anlamına, yetersizlik anlamına geliyor, farklılık anlamına geliyor. Ben ailenin hep kendimi kara koyunu gibi hissettim.
Zaten ilk söylediğin cümleler hep ayrıştıran cümleler. Farklılaştıran yani bize benzemiyor cümleleri. Öyle olunca oradan alınan mesaj o sosyalizasyona gidiyor belki. Kendini ayrı tutmaya.
Senin o duydukların seni nasıl etkiledi?
O benim ciddiydi mesela. Sen bana başka programda da anlatmışsın. Çok komik birisin demiştin. Benim benlik algım yeniden şekillenmişti. Hani ben ciddiydim ya hani. Hani böyle eğlenceli değil de daha ciddi meseleleri daha temkinli ele alan biriydim diye. Benlik algım öyle oluştu tabii. Yani çünkü o kendini doğrulayan kehanete dönmüş oluyor. Çünkü bunun üzerine benim Zeynep hallederim var. Zeynep halleder çözer. Zeynep'le konuşuruz yapar. Hem annem de hem babam da. Kendi kişiler arası meseleleri dahil. Benimle konuşma. Yani 18 yaşında 20 yaşındayken. Onların arasındaki meseleleri düzeltme. Sonra zaten pedere psikolojik danışmanlık eğitimi. O zaman soruyorlardı hani böyle olduğun için mi bu mesleği seçtin? Başka türlü olmaya çok izin verir mi? Olmadı yani. Fırsat olmadı bunun için.
Aslında nasıl?
Hepsi birleşiyor yani.
Nasıl da büyük haksızlık. Hem evde güvenebileceğin, sorumluluk alan, inisiyatif kullanan bir yetişkin yok. Sen orada kaygılı çocuk olarak sorumluluk alman gerektiğini hissediyorsun. O ciddiyetin şart olduğunu hissediyorsun. Ortaya çıkıyorsun. Aslında kendini feda ediyorsun. Çocukluk hakkından feragat ediyorsun.
Tabii.
Ve üstüne de kınanıyorsun. Bu biraz ciddidir diye. Evet. Büyük haksızlık değil mi?
Tabii çok uzaktan bakınca öyle olmuş oluyor. Hem ihtiyaç duydukları şeyi sonra bir süre sonra eleştirmeye de başlıyorlar. Yani bizi anne babamızın bize söylediği sözler bir bütüne işaret ediyor. O yüzden de bizi etkiliyor. İnanca dönüyor. Ya öyle biriyim herhalde diyoruz.
Bir de çocuk şeyi ayırt etmeyi bilmiyor değil mi Zeynep? Mesela sana ciddi diyorlar. Kişiliğimin ciddi bir parçası var ama eğlenceli, coşkulu, rahat bir parçası var demeyi de perakende değerlendirmeyi de çocuk bilmiyor.
Bilmiyor evet.
Bunu bir bütün olarak toptan bir kimlik yapısı gibi alıyor ve içselleştiriyor onu.
Evet. O kılığına, kıyafetine, kıyafet seçimlerine falan bile yansıyor.
Nasıl?
Ciddiysin. Bu kadar etkili olduğunu fark etmemişim. Bu kadar da etkili olmamış olabilir de. Hani o işte halleden, çözen, ciddi, sorumluluklarını yerine getiren, yapan, danışılan, hayatı bir şekilde maddi manevi akmasına destek olan, işte kardeşine de destek olan, işte annesini de dinleyen, sakinleştiren bir yapının işte çiçekli böcekli giyinmesi çok olmuyor yani. Çünkü o bir bütüne işaret ediyor.
Danışanlarda duyduğun cümleler neler? Mesela kayda girmeden Berkcan aile üyelerinden birinin kendisini sırdaş olduğunu söylemesi. Sen evet, benim sırdaşımsın, demiş aile üyelerinden biri. Ve bunu duyduğunda 6 yaşındaymış.
Evet, evet. Yani ya da bana çok iyi geliyorsun. İyi ki varsın. Sen olmasan ya ben kendimi bu hayatta çok yalnız hissederdim. Hmm. Ebeveyninden çocuğa söylenenler. Bu iç içe geçmeyi ve ekstra sorumluluk almayı
gösteriyor.
Neden oluyor çocukta? Hani nasıl etkiliyor? Böyle etkiliyor.
Burada epey bir cümle listelemiştik. Yaşlanınca bu şekil oluyor. Aklımızda tutamıyoruz cümleleri. O yüzden önümüze aldık. Burada örnek cümleler var. 40 yılın başı işe yarar bir şey yaptın. Senin yüzünden oldu. Sen zaten bir şeye yaramazsın. Böyle şeyin bir de kalıbı var benim çok sık rastladığım. Yani ilginç olsun ya da komik olsun diye. Senden olmaz.
Olmaz, evet.
Bir cacık diyelim mesela. Hı-hı. Senden bir ya da bundan. Hani yüzüne Hı-hı. de bakmadan bundan bir cacık olmaz. Ağlayacaksan git odanda ağla. Büyütüyorsun bu kadar. Kız gibi davranma. Oğlan çocuklarına söylenen. Senin için saçımı süpürge ettim. Herhalde Hı-hı. bunu duyan, duymayan yoktur.
Senin için yaşıyorum. Bütün mücadelemiz Hı-hı. sizin için.
Senin yaşındayken ben ev geçindiriyordum. Öpüp koklamadık ama yedirdik, içirdik. Sen benim sırdaşımsın'ı konuştuk. Bu evde senden başka güvenecek kimsem yok.
Şey beni zorlamıştı ya, burada belki okuyacaksın. Sevmesek bakmazdık.
Öyle duydun mu sen onu?
Evet.
Gerçekten.
Evet.
Hayır, sen duydun mu burada olanı?
Burada oldum ve duydum da, evet.
Gerçekten evet. mi? Millet ne der? Senin yerin orası değil, haddini bil. Bir de kafa karıştıran ikili cümleler var böyle. Bizim kız biraz inatçı ama kalbi temizdir. Seni çok seviyoruz ama gerçekten bizi çok zorluyorsun.
Evet, evet.
Canım kurban olsun sana ama biraz sen de kendini bil. Yani hani fakat bir cümlede de ama varsa amadan evet. öncekilerin anlamı yoktur yok. Denir ya. Biraz kafa karıştıranlar yani.
Evet.
Bunlar bizde o şematik tetiklenmelere de sebebiyet veriyor. Kusurluğa sebebiyet veriyor, değersizliğe sebebiyet veriyor.
Şema oluşumunu sağlıyor.
Evet. evet. Maya aslında bu
maya
değil
bunlar.
Mi?
Maya bunlar. Evet. Bunlarla oluşuyor.
Ortamda
başlıyor.
Bir şey var zaten. Bunlar da onu
evet.
mayalıyorlar yani.
Hani böyle diyordu. Sonra zaten düşünmeye başladığımızda mesela bu yetersizlik hissinin tohumları nerede oldu? Bu söylenen sözlerde hem yaşantılar etkiliyor evet ama hem duyduklarımız etkiliyor. Çünkü anne baba olunca da söylüyorsa doğru bildiği bir şey vardır hissi oluyor. Bir de Serdar doğum hikayeleri.
Nasıl?
Yani sen kazara oldun. Bu da etkiliyor. Yani beni gerçekten istememişlerdi.
Hmm.
Planlı değil yani. Planlı olmayabilir bir gebelik de bunu çocuğun biliyor olması.
Ya da daha fenası aldırmaya cesaret edemedik.
Evet.
Ya da Allah vermiş dedik ve istemedik ama günah olmasın diye de doğurdum. Bunu
evet.
da çocuğa anlatıyor.
Anlatıyor,
yani.
Evet. Ya da doktora gittik, doktor bizi geri çevirdi.
Ben bunu almam, günahına girmem dedi.
Dedi, hasbelkader doğdu. Ya bağda baştan bir, ya da ben istedim seni de baban istemedi.
Ha.
Tabii ki o isteyip istememe hisleri anne babamızın hala devam etmiyor ve sonra bağ oluşuyor ama bizim aklımıza kalan bu oluyor.
Peki bunlar şimdi az önce kısmen anlattık onu ama bizi nasıl etkiliyor Zeynep?
Evet. İnançlarım, diğerinin bizim hakkımızdaki düşünceleri aslında inançları bizim de kendimize yönelik o inancı geliştirmemize neden oluyor. Dolayısıyla bu inançlarda benzer şeyler bir araya geldiğinde yapılar oluşturuyorlar. Zihin haritaları dediğimiz, şemalar dediğimiz zihinsel yapılar, düşünme kalıpları oluşturuyorlar. Bu düşünce kalıpları kendimize dair de olabilir, bir diğerine dair de olabilir, dünyaya dair, ilişkilere dair de olur. Ailede duyduğumuz şeyler de oradan bizimle de ilgili olabilir. Dünya güvenilmez bir yerdir. Kimseye güvenmeyeceksin mesela. Böyle büyüyor çocuk. Kimseye güvenmeyeceksin. Bu güvensizlik şemasının yapı taşlarından birini oluşturabiliyor. Sadece söylemler doğrudan şema oluşumuna neden olmayabilir ama bunun üzerine eklenen deneyimler, bunun üzerine eklenen tekrar tekrar yapılmış konuşmalar, onun üzerine eklenen o şemanın yarattığı hislerin tekrarı o düşünce kalıplarının oluşmasına neden oluyor. Sonra da biz şemalara, zihin haritalarına gözlük diye anlatıyoruz. Ve o gözlüklerle dünyaya ve kendimize bakmaya başlıyoruz.
Yani anne baba çocuğa nasıl bakıyorsa diyorsun, çocuklar da bir süre sonra kendilerine öyle bakmaya başlıyorlar. Ne kadar direnç de gösterseler temelde bir yerde onun söylediği orada kalıyor. Aslında gerçekten anne baba tuğla tuğla o kimliği inşa ediyor.
Zaten aslında benlikle ilgili teorik olan bakış açısı da böyle. Yani benlik algısı böyle oluşuyor.
Oluşuyor.
Diğerinin bize, öğretmenin, annenin, babanın, çevredekilerin bize verdiği geri bildirimlerle şekilleniyor, oluşuyor. Bu olumlu olursa olumlu bir benlik algısı. Ama böyle olumsuz, zorlayan, işlevsiz şemaların oluşmasına da bu durum neden olabiliyor.
Neden oluyor. Evet.
O yüzden şimdi dinleyenler bir bakabilirler yani ne söylendi onlara.
Muhtemelen ben de şimdi şeyi söyleyecektim, yorumlara.
Evet.
Bunları dinlerken onlar da hatırlıyorlar ve yorumlara da yazacaklardır
yazacaklar
diye tahmin ediyorum.
Evet.
Yazın lütfen, biz de merak ederiz bunları. Bazen de şey kafa karıştırıyor ama insanlar şeyi düşünüyor. Yo, bana bunlar söylendi ama ben bu sorumluluğa teslim olmadım. Onların bu söylediklerini kabul etmedim. Bazen de aşırı telafiye gidiyor. Bu kusurluluk orada var derinde. Değersizlik var, yetersizlik var, başarısızlık inancı var. Ama sanki bundan hiç etkilenmemiş gibi, büyüklenmeci bir tarafa ya da bunları hiç umursamıyormuş, gözü kara, her tuttuğunu koparırmış gibi, ama o da gerçeklikten uzak, o da çok doğal ve sahici olmayan bir tarafa dönebiliyor.
Evet. Her zaman sağlıklı yollarla baş etmiyoruz çünkü zorlayıcı şeylerle. Yani işte sen bir değişiksin denen Serdar'la ciddisin denen Zeynep, 10 yaşında ikisi de nasıl baş edecek bununla? Umursamıyormuş gibi davranmışsın sen. Etkilemiyormuşsun gibi davranmışsın. Ben de ona teslim olup hayatımı ona göre öyleyim madem, öyle yaşayayım gibi. Ona göre organize etmişim.
Bir de gerçekten insanlar büyüdükleri evlerde çoğunlukla böyle karmaşık mesajlar da alıyorlar. Ben doğarken evde ebe yardımıyla doğmuşum ben. Cinsiyetim de belli değil doğal olarak. O zaman böyle ultrasonlar falan yok. Balkan Harbi'nin yeni sonlandığı dönemler.
Böyle, öyle gibi oluyordu.
Öyle oluyor. Vallahi gerçekten yani. 75 doğumluyum ben. Babam içeride saz çalıyormuş. Ablamla abim oynuyorlarmış Serdar geliyor diye. Şimdi böyle bir gelişi saz çalarak, oynanarak kutlanan bir Serdar var. Ama büyüdükçe de yani...
Sazın vuruşları değişiyor.
Babam oynamasından barak havasına da aman geze geze yüreğime dert oldu diye. Ay kardeş ne umdum ne buldum taş bağrıma diye. Babam gene şeydi de annemin bakışı bana karşı şeydi. Böyle bir şeylerle konuşuyorum ki ne babamı inciteyim ne annemi inciteyim diye
tabii.
Yani böyle bildikleri kadarını yaptılar. Babam daha olumluyu görendi, daha takdir edendi, daha sırtımıza sıvazdı, biraz böyle başkasının yanında bizi öne çıkarandı. Annem olmayanı daha çabuk görendi yani. Gerçi bize karşı değildi kadının tavrı. Hayata karşı olmayanı, eksik olanı yani görendi. Anneme bir hediye al. Bunun yeşili yok muydu? Ya bak işte bunu aldık yani. Ama yeşili de götürsen şey der. Bunun bir numara küçüğü olsa tam olurmuş ayağıma. Böyle bir annemle konuşulunca yüzünde bir aydınlanma oldu.
Susuyorum bak, özellikle susuyorum.
Yüzün yani. Aydınlanıyor. Yüzünde çiçek açıyor kadın.
Bahar neşesi bu bahar.
Muayet annem izlemesi bu bölümü yani.
Ama ben söylemiyorum. Hep sen söylüyorsun yani. Ben hep şeyden söylüyorum. Kadın ne yapsın? Yoklukla mücadele edeydi. Olmayanı
şey
görmüş.
Var, konuş paşam.
Hayır, anlar geliyor gözümün önüne.
Nasıl?
Hediye verdiğimiz anlar. Anladım. Milyon tane var yani, evet. Sonra almayı bıraktığım anlar.
Anlar var değil mi? Peki, başka ne var aklında kalan cümle? Ha, kendini bu feda, ben sizin için kendimi feda ettim.
Evet.
O huysuz babanın kahrını ben sizin için çektim. Yoksa ben boşanırdım.
Evet.
Bunu duymuş yüz binlerce çocuk vardır kesin.
Evet,
yani.
Böyle bir... Sizin büyümenizi bekledim.
Evet.
Yani o çocuk da diyor ya, beklemeseydin ya. Niye bekledin?
Ya da diyor ki bekledin, büyüdük artık. Şimdi
boşan.
Ve artık diyor. Şimdi de boşandı.
Bu saatten sonra.
Evet. Evet. Orada da böyle kendini feda kisvesinin altında. Yani kendini feda eden biri bunu adisyona yazmaz ki. Senin önüne koymaz ki bunu. Yani kendini feda bir erdemse bu gizlidir, saklıdır, konuşulmaz, dillendirilmez. Karşılığını beklemezsin bundan. Hı. Ama burada bir şey var. Ben senin için kendimi feda ettim. Şimdi de senin kendini feda zamanın geldi. Bu adil değil ki.
Yani zaten ama o kendini feda o sağlıksız döngüde olunca Karşılık beklentisi oluyor. O kişi için çok güzel bir iç denge var. Hani ben feda ettim, sıra onlarda.
Yazık ya, vuracaklar da şeye inanıyorlar. Hepimiz öyleydik yani, sanki biz de öyle değilmişiz gibi. Ona inanıyorsun, onu öyle bir idealize ediyorsun, yüceltiyorsun, ilahi bir kimlik atfediyorsun ona, hayatını ona vakfediyorsun, kendi hayatından vazgeçiyorsun ama bu arada fark etmiyorsun ki kendi çoluk çocuğunla bağ kuramıyorsun. Yani o annenin, o babanın memnuniyeti, iyi oluşu her şeyin önünde geliyor yani. Bağımlı bir kişiliğe de dönüyor bu.
Dönüyor, evet, evet.
O ne kadar böyle bir cümle aslında bir tavrın yansıması, o tavırda nasıl bugünkü hayatımızı etkiliyor.
Yani o cümlelerin her biri yük. Bize duygusal yük. Hani ben sizin için dayandım bu evliliğe. Hop, sırt çantamıza bir duygusal yük atılıyor. Ha, annem böyle yapmış, o zaman ben onu memnun edeyim'e dönmüş oluyor.
Bunun olumlusu da yük. Zeynep çok akıllıdır diyorlar mesela. Çok akıllı çocuktur. Çocuğun gözleri korkuyla dolu. Ulan şimdi akılsızca bir şey yapar mıyım acaba? Allah, bir şey yaptım, akılsızlığım çıkacak mı ortaya? Bunun
hep
ölçüsü,
doğru davranmak zorunda.
Hep doğru davranmak yani. Bana da şey diyorlardı, çok zeki çocuk. Ama bir problemi yapamadım da şey, anam ben zeki değil miyim lan diye. Öyle bir içime korku düşüyordu. Bunun ölçüsü ne peki? Kötü bir şey söylemeyelim. İzleyen de şey diyor, oho, olumsuzu söylemeyelim, yük. Olumluyu söylemeyelim, o da yük. E biz bununla konuşmayalım mı kardeşim? Bir şey söylemeyelim mi bu çocuğa?
Konuşmayın kardeşim. Konuşmayın.
Biz böyle bulduk çocuğu.
Evet, evet. Usul usul yanında. Çocuklarla hayatı merhaba, eşlik merhaba edin. Evet.
İyi dersler.
Evet.
Hoş geldin.
Evet.
Bu kadar mı olsun mesela? Bunun ölçüsü ne?
Yani hep dengeden tabii. Yani hani yük oluşturmayacak biçimde, bir beklenti oluşturmayacak biçimde. Yaşını gözeterek. Yani biz 40 yaşında, 10 yaşında. Hani 10 yaşındaki bir çocuğa bu duygusal yük olur mu? Bazen oluyor annelerde. Ben anlatıyorum diyor babasıyla olan sıkıntıları, bilsin diye. Hani bu da bilsin diye. Ama bu onun için fazla mı değil mi sorusunu aslında anne baba biliyor cevabını. Fazla olduğunu biliyor.
Biliyor.
Ama onun da duygusal yükünü boşaltacağı başkası yok.
Herhalde Zeynep, benim buna kendi soruma vereceğim cevap da şu olur. Bir tavra, bir davranışa yaptığımız yorum başka. Bir kimliğe dönük olarak yaptığımız yorum başka. Bunu perakende olarak yapmamız lazım. Toptan bir kimlik haline getirmemek lazım. Bir davranış akıllıca olabilir. Zekice davranmış olabiliriz. O davranış, o tutum, o konuşma çok nazik olabilir. Ama bu çocuğun sürekli akıllıca davranacağını da göstermeyebilir. Çocuğun akılsızca davranmaya da hakkı vardır. Onu bir kimlik olarak çocuğun üstüne giydirmemek, bir üniforma olarak giydirmemek lazım. Herhalde evet, bunu yaparsak
evet,
daha dengeli olur. Olumlu şey söylemeyeceğiz mi? Ya tabii ki söyleyeceğiz ya. Ne kadar nazik davrandın o ortamda. Ama başka durumlarda da bu biraz kaba oldu. Keşke böyle konuşmasaydın. Mesela kimlik yok. Sen kaba birisin yok. Sen nazik birisin yok. Nazik davranışların var. Zaman zaman kaba da davranıyorsun. Nazik de seni överim. Ama kabada da seni incitmem, yol gösteririm sana. Olumsuzda da bunu yine bir kimlik olarak söylemem. Ya oğlum bir yerlerde aksıyorsun sen, bir dur bakayım. Bazen çok iyi gidiyorsun, bazen bir duruyorsun. Bir gel bakalım buna, burada ne oluyor? Merak eden bir tavra da ihtiyaç var herhalde olumsuzda. Çünkü çocuğun niyeti iyidir. Niye başarısız olsun?
Ne oldu mesela?
Ya da neyi yanlış, hani yanlış yaparak anne babasıyla arasını niye bozsun, öğretmenleriyle ilişkisine niye zarar versin, değil mi?
Evet. Bir de yanlış yaptığı olmayan bir durumlarda çok şaşırttın beni hani. Bunu hiç beklemezdim gibi bir şeydi.
Yok.
Evet. Büyük bir hayal kırıklığına, o çocuğa hata yapma hakkını, yanlış davranma hakkını da elinden almış oluyor. Çocuk bunu hani iyi bir şey, benden beklentisi çok yüksek, demek ki ben öyle biri değilim gibi, övgü gibi de söylüyor ebeveynler. Çocuk da belki öyle hissediyor ama o da büyük tuzak. Büyük ifadelerden, cümlelerden, genel yapılardan da kaçınmak lazım.
Genelleyen
ifadelerden de kaçınmak lazım.
Sen çocuklarla bu anlamda nasıl ilişki kuruyorsun?
Onlar hep davranışları özelinde. Harika bir fikir. Ne kadar akıllıca. İyi, çok iyi düşündün bunu. Bak işte o böyle düşünmüş, böyle yapalım, ne dersiniz gibi. Düşünceyi, durumu daha spesifik. Ama negatif durumlarda da burada öyle bir aksilik oldu, buna dikkat et diyorum. Daha nokta atışı yani. Böyle olunca bütüne bir eleştiri ya da bütüne bir övgü gitmemiş oluyor. Hı. Ama genel olarak da çok merhametli çocuklar olduklarını, çok nazik olduklarını, hani onlarla gurur duyduğumuzu da ara ara söylüyoruz.
O yani. Gurura kusur da, başarısızlık da, yetersizlik de dahil. Çünkü biz senin mücadele eden bir çocuk olduğunu biliyoruz. Elinden gelenin her zaman en iyisini yapmaya gayret edersin. Evet. Bunların adını herhalde doğru koymak gerekiyor, değil mi? Anne babalar bence geri bildirim vermeyi çok bilmiyorlar. Mesela bir resmi gördüğünde sen süpersin, ne kadar güzel bir şey bu, ne kadar böyle olağanüstü bir resim olmuş. Yerine biraz da renkleri kullanımına odaklanabiliriz. Bunu böyle bir örnek olarak veriyorum. Yani bir resim tek başına güzel olmaz mı? Olur ama parçalara ayırmak. Çünkü bütünüyle olumluyu, bütünüyle olumsuzu vurguladığında bir süre sonra çocuk seni zaten duymamaya da başlıyor. Çünkü bunun samimiyetini sorguluyor, gerçekliğini sorguluyor. Hı hı. Ama üzerine düşünülmüş, ha burada bunu yapmışsın, olumlu ya da olumsuz. Ha, çok hoşuma gitti, ne güzel söylemişsin. Orada mı geldi aklına bu çözüm? Daha önce düşünmüş müydün? Bunun merak. Yanlışın da doğrunun da konuşulabilir, merak edilen, üstüne müzakere edilen, yargılanmayan, incitilmeyen bir yer haline döndüğünü görünce çocuk olumluyu da olumsuzu da dengede yaşamayı öğreniyor. Evet. Olumsuz da düşmüyor, olumlu da gerçekle ilişkisi kopmuyor.
Evet. Peki bizim o büyürken o miras sözler açısından böyle miraslarımız varsa ne yapalım kısmına? Kendimiz için böyle bir çözüm de olabilir. Ebeveynlerimiz bize az önce saydığımız cümlelerin farklılıklarını ya da bize yük oluşturacak cümleler söyledilerse o dengeye biz şimdi yine kendimizi genelleyecek, yine yapamadım, beceremedim, olmadı, yine aynı şey, yine kendimizle kuracağımız diyaloğu daha spesifik hale getirirsek, aynen çocuklarla yapabileceklerimiz açısından önerdiklerimiz gibi, bunda zorlandım, bu kolaydı, bunu iyi atlattım gibi, hem genel ifadelerden hem büyük cümlelerden hem böyle genelleyici olumsuzlardan kaçınarak kurduğumuz içsel bir diyalog, hı, çocukken bize miras kalan cümleleri daha sağlıklı bir noktaya, hı, çekebilir.
Çekebilir. Sen şimdi çözüm aşamasına geldin ama şunu da konuşmadan o çözüme gelmeyeyim ben. Anne babanın söylediğiyle beraber hatta ondan daha fazlası abilerin, ablaların söylediği de etkili oluyor, biliyor musun? Çocukları bazen abinin, ablanın söylediği daha çok etkiliyor. Abim bana kepçe derdi. Abimle aramızda 8 yaş var. Ne yapıyorsun kepçe derdi. Kulağımı şöyle tırt falan yapardı. Ben yıllarca ön sırada oturmadım ki arkadan kulağımın kepçesi belli olmasın diye. Hala da saç tıraşında kepçemi kapatırım. Abi sayendedir bu.
Senin çok mesela, kepçen yok ki.
Ya yok ama öyle zannediyorsun. Yani kafatasına yapışan bir kulağım yok. Biraz eğimi var ama kepçe denen bir çocuk sayılmazdım.
Evet.
Ama abim adımı kepçe koyunca yıllar boyu belki de hala ben kendimi kepçe gibi hissettim.
Evet. Şimdi belki bunları abiden, arkadaştan falan gelince hani etiket adını koyabiliyoruz ya, zorbalık diye. Zorbalığa uğramış olabiliyoruz yani.
Olabiliyor.
Evet,
evet. Herhalde o çözüm kısmında da senin söylediğinin devam ettireyim ben. Orada şey söyledin sen de. Geçmişle bugün arasındaki bağlantıyı kur. Ha, bunu bana söylediler. Ben bundan böyle bir anlam çıkardım. Böyle davrandım. Böyle konuşmaya devam ettim. Böyle yaşamaya devam ettim. Ama bunun doğrusu artık bu. Hani mesela çocuğum olsaydı onu nasıl korurdum? Ya da çocuğum yoksa bir arkadaşıma bunun doğrusunu nasıl açıklardım? Çünkü bu doğrular aslında bizde mevcut. Söz konusu kendimiz olduğunda bunu bulmakta zorluk çekiyoruz. Aklım bununla ilgili ne söyler? Bu kabul edilebilir bir yorum mudur? Birine bütüncül olarak kötü ya da iyi demek akıllıca bir yaklaşım mı?
Evet. Ya da mesela hani işte insan çocuğunu sever ama şımartmaz gibi bir şeyle büyüdük. Ya da hep senin yüzünden oldu. Sen doğduktan sonra hayatım bambaşka bir hale geldi. İlk başlangıç noktasında bu duyduklarınızı yazarak başlayabilirsiniz. O yazılan, o inançlar, bize söylenenler bize kendimizi nasıl hissettirdi? Onu bulmaya çalışabiliriz. Neyin tohumları atıldı? Mesela işte çocuk sevilirse şımartılır. Biz böyle seviyoruz diye büyüdük. Belki o bizim duygusal yalnızlığımızın tohumlarını attı. Ve biz bununla nasıl baş ettik? Belki biz de insanlarla mesafeli bir ilişki kurduk. Ya da o duygusal yalnızlığı hiç hissetmeyelim diye aşırı derecede kendimizi feda eden ilişkiler kurduk diğeriyle. Hep diğerini memnun etmeye çalışan. Dolayısıyla inanç, hissettirdikleri ve biz nasıl baş ettik, ne yaptık, bunları görmek faydalı olur. Ya da sen kazara oldun, planlı değildi, o zaman istenmemiş hissettik. Belki bu istenmeme hali yetişkin yıllarında da hep kendimizi grupların dışında hissettik. Nasıl baş ettik? Gerçekten kaçınma modunda dışarıda kalmış olabiliriz, girmemişizdir, dahil olmamışızdır. Daha yalnız olmayı seviyorum gibi bir çerçeveleme yapmışızdır. Ya da hep grupların içinde olmamızı sağlayacak kendimizi yine feda eden davranışlarda bulunmuşuz.
Zeynep, geçmişten sana nasıl cümleler kalsın isterdin? Ne denseydi sana?
Olduğun gibi güzelsin, hoşsun denseydi. Bir de parçalı değerlendirilseydi. Bak, böyle çok, aslında sen çok merhametli, çok tatlı bir çocuksun. Çok bir durumu çok iyi analiz ediyorsun, kavruyorsun, iyi çözümler getiriyorsun. Ama biraz böyle bazı durumlarda o kadar dikkatli, temkinli davranmana, öyle ciddi, mesafeli durmana gerek yok. Oralarda biraz rahatlayabilirsin gibi. Böyle hem olanı, iyi olanı takdir, hem de doğru bir dilde yönlendirme isteyebilirim. Kabul galiba. Olduğu gibi kabul.
Olduğu gibi kabul.
Olduğun gibi hoşsun yani.
Ben sana söyleyeyim. Olduğun gibi çok hoşsun.
Sağ ol, teşekkürler. Olduğun sen de öylesin. Olduğun gibi
çok hoşsun. Yani o olumsuzluklar seni nasıl etkiledi bilmiyorum. Benden önceki zamanlarında, ama senin bunları çocuklarına, evliliğine yansıtmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. Son ikinci perdeyi çok iyi bağlamışsın yani.
Evet, ben de öyle hissediyorum.
Değil mi?
Teşekkür ederim. Beraberce olduk.
Beraberce oldu, değil mi? En güzel kısmı da herhalde bunu birlikte yaşamak. Biriyle birlikte yaşamak, bu hayatı paylaşarak yaşamak. Peki, toparlayalım mı? Sen kapat lütfen. Sonra tamam. Ben bir şiir okuyacağım. Benim bayramlarda hep aklıma gelen, çok sevdiğim bir şiir. Onu okumak istiyorum. Onunla dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir bayram hediyesi vereyim. Öylece kapanışı ben yapayım. Kendi
tamam.
Kapanışım.
Tamam. Ailenizle de beraber olma fırsatınız olacaksa bu bayramda, bir üçüncü bir göz gibi oradaki sohbetleri bir dinleyin dışarıdan. Birbirleriyle nasıl konuşuyorlar, neler söylüyorlar, daha çok karamsardan mı, lıktan mı, neşeden mi, her şeyin sonu olumsuza mı bağlanıyor, yoksa olumlu olan, yapılan takdir mi ediliyor, eksik kusur mu görülüyor? Sanki dediğim gibi bir film karesiymiş de o aile birlikteliğini, siz onu dışarıdan dinliyormuşsunuz gibi. Sonrasında da size söylenen cümleleri hatırlamaya da başlayacaksınız zaten. Tek tek not edin. Sonra o cümlelerin inançlarınıza, kişisel inancınıza dönüp dönmediğine bir bakın. Acaba gerçekten hayatınızı o inançlar çerçevesinde mi kurguladınız diye. Sonrasında da bir arkadaşınız olsa, bir başka çocuk olsa, kendi çocuğunuz olsa, bunların bu inanca sahip olmasını ister misiniz? Böyle hissetmesini ister misiniz? Öyle hissetmesin diye onun için yatıştıracak, ona iyi gelecek neler söylersiniz? Kendinize de böyle bir bayram hediyesi verin bu içsel diyalogla. Olumluyu gören, takdir eden, kabul eden bir dilde bir bayram hediyesi verebilirsiniz. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Nice bayramları hep beraber ve sevdiklerinizle kutlamanızı dilerim. Sözü Serdar'a bırakayım.
Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Okuyacağım şiirin adı Bayramlar Bayram Ola. Abdurrahim Karakoç'un şiiri. Benim 20'li yaşlarımda, 10'lu yaşlarımın sonu 20'li yaşlarımda Abdurrahim Karakoç bizim için karşı mahallenin abilerinden biriydi. Bizim savunduğumuz dünya görüşü diğer taraftaydı. Ama yaşımız ilerledikçe gördük ki her iki cenahta da abilerin namuslu olanları var. Bir de başka türlü olanları var. Hadi kötü bir kelime kullanmayayım. Sonra yaşımız ilerledikçe daha iyi fark ettik ki namuslu insanlar her mahallede aynı. Aynı dili konuşuyorlar. Aynı değer yargılarına sahipler. Aynı ahlak anlayışına sahipler. Çocuğa, hayvana, dünyaya aynı yerden bakıyorlar. Erdem'e aynı yerden bakıyorlar. Sonra fark ettik ki Abdurrahim Karakoç'ta biz aynı mahalledeymişiz. O bizim aynı mahallede büyüdüğümüz abilerimizden biriymiş. Onun bir şiiri. Bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı. Adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü kış yakın evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para, dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara, takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Yıllar, aylar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.